Ayrım 8.
Piyasa fiyatını belirleyen talep böyle bir etkendir. Rekabet şartları altında piyasa fiyatı kısa dönemde arz ve talep tarafından belirlenir. Eğer belirli bir fiyatta arz talepten büyükse piyasa fiyatı düşer. Talep arzdan büyükse yükselir. Yani kısa dönemde piyasa fiyatının değişmesini artık talep veya artık arz belirler. Tabii fiyat ise rekabet şartları altında uzun dönemde piyasa fiyatının meyledeceği bir denge fiyatıdır ve üretim maliyeti tarafından belirlenir. Klasikler tabii fiyatın belirlenmesinde genellikle talep fonksiyonunu ihmal etmiş, bunun üretim maliyetleriyle belirleneceğini söylemiştir. Tabii fiyatın üretim maliyetine eşit denge fiyatı olduğunu, piyasa fiyatının da buna meyledeceğini söylerken, üretim maliyetine neyi dahil etmektedirler? A. Smith'te aşağıda göreceğimiz gibi tabii fiyat, kapitalizmde 3 üretim girdisini kapsayan üretim maliyetine eşittir. Ricardo, ileride inceleyeceğimiz rant teorisini klasik teoriye dahil ettikten sonra, marjdaki maliyetin fiyatı belirlediği, fiyatın da rantı belirlediği görüşü hakim olmuştur. Bu teoriye göre rekabet şartları altında fiyat marjdaki üretim maliyetiyle belirlenir. Üretim maliyeti rantı içermeksizin ücret ve kardan oluşur. Diğer bir deyişle Ricardo'dan itibaren rant üretim maliyetine dahil edilmemiş, üretim maliyeti ücret ve kardan ibaret sayılmıştır. Ücret, ücret fonu teorisini incelerken göreceğimiz gibi bir üretim döneminde işçilerin tüketimine ayrılan somut mallardan oluşan ücret fonunun işçilere bölünmesiyle belirlenir. Uzun dönemde ücretler geçimlik düzeyde dengeye gelmek eğilimindedir. Kâr klasiklerde say dışında girişimci ve kapitalist ayrımı yapılmadığı için faiz, riziko primi ve yönetici ücretini kapsar. Faiz toplam tasarrufları toplam yatırıma eşitleyecek düzeyde belirlenir. Klasik değer teorisi piyasadan gelir elde eden 3 üretim girdisinin getirisiyle üretim maliyetinin gerisindeki gerçek fedakarlık ve çabayı bağdaştırma denemesidir. 3. Emek değer teorisi. Smith, Ricardo. A. Smith, neoklasik iktisat teorisinin geliştirdiği üretim maliyeti teorisi kadar Marksist teorinin merkezindeki emek değer teorisinin de kaynağıdır. Smith, üretim maliyetini toplumun geçirdiği iki ayrı aşama için ayrı olarak düşünmüştür. Birincisi, kapital birikimi olmazdan, topraklar özel mülkiyete geçmezden önceki aşamadır. İkincisi, kapital birikimi olduğu, üretim araçlarıyla toprak mülkiyetinin özel kişilerde bulunduğu kapitalist ekonomi aşamasıdır. Birinci aşamada üretim maliyeti ve mübadele değeri üzerine milletlerin refahında şöyle yazmaktadır. Kapital birikmezden ve toprak özel mülkiyete geçmezden önce gelen toplumun ilkel ve vahşi aşamasında değişik malları sağlamak için gerekli iş gücü miktarı arasındaki oran, bunların mübadele kuralını belirleyecek tek şart olarak gözükür. Eğer örneğin bir avcılar topluluğunda genellikle bir kunduz öldürmek için geyik öldürmeye nazaran iki katı emek gerekiyorsa, bir kunduzun iki geyikle mübadele edilmesi veya iki geyik değerince olması tabiidir. İki günlük veya iki saatlik emeğin ürününün genellikle bir günlük veya bir saatlik ürünün iki katı değeri olması tabiidir. Bu şartlarda emeğin bütün ürünü emeğe aittir. Bir malı elde etmek veya üretmek için kullanılan emek miktarı, bu malın satın alabileceği veya mübadele edilebileceği veya elde edebileceği emek miktarını ayarlayan tek şarttır. Cilt 1, sayfa 49-50. A. Smith'e göre kapitalizm öncesi dönemde bir avcı toplumunda olduğu gibi mallar, üretimlerine giren emek miktarına oranla mübadele edilir. Emek, nispi fiyatları mübadele değerini belirler. Bunun nedeni emeğin bütün ürününün emeğe ait olmasıdır. Mübadeleye katılan taraflar bu durumda sahiplerinin emeğinin belirli miktarını içeren malların eşit sahipleridir. Bu miktarlar mübadelede eşitlenir. A ve B malları değerlerine göre mübadele edildiğinde ikili bir eşitlenme olur. A. mallardaki eşit emek miktarları el değiştirir. B. Mal sahibine kendi malına harcadığı emeğe eşit emek sağlar. Öyleyse belirli emek miktarıyla satın alınabilecek mal miktarı veya belirli mal miktarıyla satın alınabilecek emek miktarı, tıpkı bir malın içerdiği emek miktarı gibi değerin değişmez ölçüsü olarak kullanılabilir. Fakat A. Smith, emeğin mübadele değerini belirleyen tek etken olmasını kapitalist ekonomiye uygulamaz. Cilt 1, sayfa 50-57. Herhangi bir ülkenin toprakları tümüyle özel mülkiyete geçtiğinde toprak sahipleri diğer insanlar gibi hiç ekmedikleri yerde biçmek isterler ve bunun tabii ürünü için bir rant talep ederler. Sayfa 51. Belirli kişilerin elinde kapital biriktiğinde bir kısmı bunu çalışkan insanları işe koymak için kullanacak, bunları malzeme ve geçimlik mallarla donatacak, böylece onların emeğinin satışı veya emeğinin malzemenin değerine yaptığı ilavenin satışıyla kâr edecektir. Sayfa 50. Her toplumda ücretler, kârlar ve rantların alışılan veya ortalaması olan bir haddi vardır. Bu alışılan veya ortalama hadler, tabii ücret, kâr ve rant diye nitelenebilir. Herhangi bir malın fiyatı bunları karşılayacak seviyenin üzerinde veya altında değilse, mal tabii fiyatı diyebileceğimiz fiyata satılır. Bu durumda mal tam değerine satılmış demektir. Sayfa 57. A. Smith'in yukarıdaki açıklaması, bütün malların reel değerinin ücret, kâr ve ranta ayrılabileceğini, bunların sadece 3 toplumsal sınıfın geliri değil, mübadele değerinin 3 ilksel kaynağı da sayıldığını gösterir. Böylece Smith, üretim maliyetine dayanan değer teorisine geçer. Emeği mübadele değerini belirleyen tek değişken saymaktan uzaklaşır. Fakat ifadede aynı zamanda emeğin kattığı değerin fizyokratlardaki safi hasıla, prodüyi net gibi bir artık olduğu görüşü de vardır. Ancak bunlardan farklı olarak artığı tabiatın bağışı değil emeğin kattığı değerde bulur. Emeğin ilave ettiği değerin birikiminin kaynağı olduğu görüşü A. Smith'in verimli ve verimsiz iş gücü ayrımında açıkça ortaya çıkar. Bir tür emek vardır ki harcandığı eşyanın değerine ilavede bulunur. Diğerinin böyle bir etkisi yoktur. Birincisi değer yaratırken verimli, ikincisi verimsiz emek sayılabilir. Cilt 1, sayfa 313. A. Smith hem değer hem işveren için artık yaratan hem de satılabilir bir malda somutlaşan emeği verimli fakat hizmetleri verimsiz kabul eder. Bu sonunculara hükümdar, asker, adalet kadrosu, kilise adamları, avukatlar, doktorlar, edebiyatçılar ve diğer sanatkarlar dahildir. Nihayet her ne kadar ekonomide mübadele değerini belirleyen tek değişkenin emek olmadığını söylüyorsa da, A. Smith yine de emeğin piyasadan satın alabileceği mal miktarının, bu malın mübadele edilebileceği altın veya diğer herhangi bir mal miktarından çok daha kesin bir ölçü olduğu görüşündedir. Gerek zaman dönemleri arası, gerek mekan içinde karşılaştırmaya temel olacak, değerin sabit bir ölçüsünü aramaktadır. Mübadele değerini belirleyen tek değişken olmaktan çıksa da, kapitalist ekonomide de emeğin değerin en temel ölçüsü olmaya devam ettiği kanısındadır. Yukarıda ana hatları özetlenen A. Smith'in değer teorisi, Ricardo, Malthus ve Marx'ın değer teorileri kadar, üç üretim girdisine dayanan neoklasik değer teorisine de kaynak olmuştur. Ricardo, malların içerdiği emek miktarının mübadele değeriyle mutlak anlamda değeri belirlediği görüşünü almış, bunu kapitalist ekonomiye de uygulamıştır. Malthus, daima tutarlı olmasa da mutlak veya tabii değer dediği zaman, malın piyasada satın alabileceği emek miktarını kastetmiştir. Neoklasik teori, üç üretim girdisine dayanan üretim maliyeti teorisini benimsemiştir. Buna karşılık Marx ve Marksist teori emek değer, artık değer teorilerini geliştirmiş, verimli verimsiz emek ayrımı yakın geçmişteki sosyalist ülkelerin milli gelir hesaplarına girmiştir. Ricardo, mübadele değerinin ya kıtlık ya da emekten doğduğunu söyler. Çoğaltılamayan malların, örneğin sanat eserleri, antika eşya, değeri, içerdiği emek miktarı ile ölçülemez. Bunların değeri kıtlıktan ve bunları satın alanların isteğiyle gelirinden doğar. Fakat kapitalist ekonomide bunlar önemsizdir. Ricardo bunlara ara sıra tekel malları demektedir. Çoğaltılabilen mallara gelince, bunların içerdiği emek miktarı hem mübadele değerini belirler hem mutlak anlamda değeri ölçer. Mübadele değeri teorisi şöyle özetlenebilir. Rekabet şartlarında her malın üretiminde kullanılan homojen veya türdeş emeğin ücreti dengede eşittir. Tek üretim girdisi emek fiyatı belirlediğine göre iki malın mübadele değerine ücretler eşit olduğu için girmez. Mallar üretimleri için harcanan emek zaman miktarı ile orantılı olarak mübadele edilir. Mübadele değeri emek girdisi ile belirlenir. Emek girdisi harcanan emek demektir, işçiye ödenen ücret demek değildir. Yani bir mal diğerine oranla bir katı emek girdisi içeriyorsa, mübadele değeri bunun bir katı olacak demektir. Fakat Ricardo da diğerleri gibi toprak, emek ve kapital olarak üç üretim girdisinin varlığını kabul eder. Bununla emeğin mübadele değerini belirlediği savını bağdaştırabilmek için gerçekçi olmayan varsayımlar yapar. Bir kere emeğin türdeş olması veya farklar varsa bunun miktara dönüştürülebilmesi gerekir. Fakat kendisi değişik emek türlerinin mübadele değerini arz ve talebin belirlediğinden başka bir şey söylemez. İkincisi, kapitalin mübadele değerini belirlemede bir rol oynamadığını kabul etmesi gerekir. Kapitali verimsiz saymadığı için Ricardo bütün üretim dallarında kapital emek oranını sabit varsaymıştır. Malthus bu varsayımı eleştirmiş, Ricardo bunun yetersizliğini kabul etmiştir. Çünkü üretim marjında kapitalle emek aynı oranda birleştirilmiyorsa mübadele değerine sadece emek girmeyecek demektir. Bu da kendi emek değer teorisini temelinden sarsar. Nihayet rant teorisiyle Ricardo toprağı, dolayısıyla rantı, mübadele değerinin dışında bırakır. Hububatın mübadele değeri buna göre emeği türdeş kabul etmesinin toprak bakımından benzeri tek bir tarımsal ürün üretiliyor varsaymasıdır. Rant ödenmeyen marjinal topraklarda belirlenir. Toplumun değişik aşamalarında toprak sahibi, emekçi ve kapitalist olarak üç sınıfın toprağın toplam ürününden elde edebileceği nispi pay rant, ücret ve kar olarak temelde farklı olacaktır. Bu bölüşümü belirleyen kanunların açıklanması politik iktisadın temel meselesidir. İlkeler, ön söz, sayfa 5. Ricardo aslında nispi fiyatların oluşumunu açıklayabilmek için toplam ürünün bölüşümüyle ilgilidir. Toplam ürünü ölçebileceği değişmez bir ölçü aramaktadır. A. Smith bir malın satın alabileceği emeğin değeri mutlak anlamda ölçtüğünü söylediği halde Ricardo bunu malın içerdiği emek olarak kabul eder. Daima aynı miktar emek içeren varsayımsal mal, sabit değerde olacağı için değişmez değer ölçüsü olabilecektir. Varsayımsal malın bu işlevi yerine getirebilmesinin nedenine gelince, paranın değerini başlangıçtan itibaren sabit varsaydığına göre, sorun toplam gelirin üç sınıf arasında bölüşümünden doğar. Rant fiyatların belirlenmesine girmez. Öyleyse bölüşüm sorunu, ürün eksi rantın, kapitalle emek arasında bölüşümüne dönüşür. Eğer üretim faaliyetleri arasında kapital emek oranı farklıysa, nakdi ücretler veya kar haddindeki değişme fiyat yapısını, dolayısıyla da ürün eksi rantın değerini değiştirir. Örneğin nakdi ücretler yükselirse, ortalama fiyatlar sabitken, emek yoğun malların fiyatı kapital yoğun mallara oranla artar. Fakat ortalama kapital emek oranıyla üretilen varsayımsal malın değeri değişmez. Bu sonuncu ile ölçüldüğünde emek yoğun malın fiyatı artarken kapital yoğun malın fiyatı düşmüştür. Bölüşüm birinci mal lehine değişse de ürün eksi rantın değeri bölüşüm değişmesinden bağımsız olarak değeri değişmeyen varsayımsal mal sayesinde ölçülebilir. Ricardo, malın değerini belirleyen emeğin sadece bugünkü değil aynı zamanda geçmişteki emek olduğu kanısındadır. Bu sonuncu, bugünkü üretime giren üretim araçlarında somutlaşır. Üretimde kullanılan teçhizat, birikmiş emeği temsil eder. Diğer bir deyişle, değeri belirleyen emek, üretime doğrudan giren dolaysız emekle birlikte, üretim araçlarında somutlaşan dolaylı emekten oluşur. Gerek A. Smith'in, gerek Ricardo'nun teorisinin gerisinde, tabii kanun felsefesinin mülkiyet teorisi yatar. Buna göre mülkiyetin tabii kaynağı, mala harcanan emektir. Bireyin emeğinin ürününe sahip çıkması tabii hakkıdır. Herkesin kendi emeğinin ürününe sahip çıktığı tabii mülkiyet sistemi tam özgürlük, dolayısıyla laissez-faire gerektirir. Nitekim A. Smith, her insanın emeğine sahip olması, diğer bütün mülkiyetin kaynağıdır, dolayısıyla en vazgeçilmez ve tanrısal hakkıdır demektedir. Ricardo da emeği değerin ilk kaynağı ve temeli sayar, kapitali verimli, karı da bu verimin karşılığı saydığı için analitik bakımdan emek değer teorisi aradığı amaca hizmet etmemiştir. Kendisini gerçekçi olmayan varsayımlara götüren mübadele değeri teorisinden kendisi de hoşnut değildir. Maliyeti nakdi ve geçici olan değişen etkenlerle açıklayacak yerde reel olan bir etkenle açıklama ve bunu laissez-faire'le bağdaştırma gayreti Ricardo'yu değer teorisinde çeşitli çelişkilere sürüklemiştir. Emek değer teorisinin laissez-faire'le bağdaşmayan bir yönü de vardır. Bu da kapital faizinin çalışma ile mülkiyet arasındaki dolaysız bağı ortadan kaldırmasıyla emekle açıklanamayan mülkiyetin doğmasıdır. Nitekim emek değer teorisinin bu çelişkisi dolayısıyladır ki klasik mübadele değeri ve mutlak değer teorileri Marx öncesi İngiliz sosyalistleriyle Marx'a kaynaklık edebilmiştir. Ricardo'dan sonra klasikler emek değer teorisinin kendilerini götüreceği çıkmazdan imsakı da reel maliyete içermekle kurtuldular. 4. Alternatif maliyet teorisi J.B. Say. J.B. Say, Smith ve Ricardo'dan farklı olarak emek değer teorisiyle uğraşmamıştır. Üç üretim girdisini de aynı önemde sayarak, neoklasik alternatif maliyet teorisinin ve uzun dönem fiyatı sadece üretim maliyetine bağlamayıp faydayı da içermekle neoklasik talep teorisinin öncülüğünü yapmıştır. Alternatif maliyet teorisi bir malı elde etmenin maliyetini diğer bir malı elde etmekten vazgeçmeye bağlar, bunu vazgeçmemiz gereken mallarla ölçer. Bu açıdan klasiklere hakim olan reel maliyet görüşüyle bağdaşır niteliktedir. Nitekim reel maliyet teorisinin daha sonraki ifadesi böyle bir köprünün kurulmasına çalışıldığını gösterir. 5. Emek ve imsakın belirlediği reel maliyet N. Senior. Senior, emek değer teorisinin laissez-faire'le bağdaşmayan yönünü, üretimde gereken reel fedakarlığın emek ve imsak olduğunu söylemekle gidermişti. Kâr, cari üretimden vazgeçmenin gerektirdiği öznel, sübjektif fedakarlığın karşılığı oluyordu. Böylece A. Smith'in sık sık tekrarladığı bir şeyi elde etmenin reel maliyetinin onu elde etmek için gerekli uğraş ve sıkıntı olduğu fikrinin benzeri, kapital içinde bulunuyordu. Kapitalin kârı da bir fedakarlık karşılığıydı. Senior'ın imsaktan kastettiği malları gelecek yerine bugün tüketmek için var olan tercihin yenilmesi, yani zaman tercihinin yenilmesiydi. Senior, kapital ve emek geliri için ortak bir açıklama bulduktan sonra her ikisinin fiyatını da kıtlığa bağladı. Tekel fiyatlarını da bununla açıklıyordu. Değeri belirleyen değişkenlerden biri kıtlık, diğeri talep ve fayda oluyordu. Ayrıca rant kavramını arzı hemen arttırılamayan bütün üretim girdilerine yaygınlaştırdı. Senior'ın imsak teorisi, bir bakıma daha sonra Avusturya okulu tarafından geliştirilen zaman tercihi teorisinin üretimde kapitalin rolü üzerinde durması, yine aynı okulun dolambaçlı üretim teorisinin öncüsü sayılabilir. Teorinin laissez-faire açısından önemi, kapitalin gelirinin de emek geliri gibi haklı olduğunu göstermesidir. Tekel üzerinde durmakla sömürü kaynağı olarak ilgiyi buna çekmiştir. 6. Tekel fiyatları, Smith, Ricardo, Mill. Tabii fiyat, emek değer teorisi gibi klasik değer teorisinin bel kemiğini oluşturan teoriler, serbest rekabet, tam rekabet şartları, yani toplumda iktisadi uyumun bulunduğunu varsayar. Bu bakımdan tekel, çeşitli dereceleriyle, klasiklerin teorilerinde incelediği bir piyasa şekli olmamıştır. A. Smith, serbest rekabetle tekeli doğurduğu sonuçlar açısından birbirinden ayırır. Tekel fiyatı, her bir halde elde edilebilecek olanın en yükseğidir. Serbest rekabet fiyatı aksine, her bir halde değil fakat uzunca bir zaman süresinde sağlanabilecek olan en düşük fiyattır. Cilt 1, sayfa 63. İlgi çekicidir ki A. Smith, iş bölümüyle buna bağlı artan getiri, Ricardo imalat sanayinde sabit getiri üzerinde durdukları, büyüyen firma ölçeği ve bunun sağladığı içsel tasarruflarla Mill büyük ölçüde ilgilendiği halde, firma ölçeğinin büyümesiyle tekel arasındaki ilişki üzerinde durmamışlardır. Tekeli devletin verdiği ayrıcalıklara bağlamak bu yoldan hem tekele hem devlet müdahalesine karşı leseferi savunmak hemen hepsine hakim görüş olmuştur. A. Smith'in yukarıda tekel üzerine söyledikleri, tekelcinin karının yalnız fiyat değil, satılan miktara da bağlı olduğu konusunda, neoklasiklerin açıkladığı ilkeyi ihmal etmekteydi. Her ne kadar J.C. Mill, tekel fiyatını belirleyen değişkenlerin rekabet fiyatını belirleyenden farklı olmadığını söylediyse de, değeri konu ettiği zaman bu tezi sürdürmüyordu. Tabii fiyatı, üretim maliyetini, emekle senior'ın imsakına bağlıyordu. Bu ilke, tekel fiyatında geçerli olmadığı için kendisi tutarlı değildir. Ricardo ise çoğaltılamayan malların tekel malları olduğuna ara sıra değinmekle yetinmiştir. Gerek Smith gerek Mill'de anlaşmanın rekabeti sınırlayacağı fikri vardır. Fakat ne firma ölçeğinin piyasanın genişliğine nazaran, büyümesinin ne az sayıda satıcıların aralarında yapacakları anlaşmalarla rekabeti sınırlamalarının tekelle ilişkisini kurabilmişlerdir. Çağdaş batı kaynaklı teorinin tekeli bir derece sorunu sayan görüşü klasiklerde bulunmamaktadır. Lesefer'in serbest rekabeti gerektirmesi bir yana, tekeli devletin verdiği ayrıcalıklarla bağlayan savlarıyla klasikler Lesefer'i daha güçle desteklemişlerdir. 9. Klasiklerde üretim fonksiyonu ve rant teorisi. Klasikler üretim fonksiyonuna emek, kapital, toprak, tabii kaynaklar olmak üzere 3 üretim girdisinin girdiğini kabul eder. Bütün ekonomi için geçerli üretim fonksiyonunun tabi olduğu getiri kanununu ekonominin gelişme sürecinde inceler. A. Smith ve N. Senior artan getiri kanunlarının, oysa Ricardo, tarımda geçerli azalan getiri kanununun bütün ekonomiye hakim olacağını ileri sürmüş, J.C. Mill, Ricardo'nun bu görüşünü paylaşmıştır. Klasik okul, içindeki farklı görüşlere rağmen hemen daima Ricardo'nun görüşüyle anılır. Nedeni, azalan getiri kanununu rant teorisi ve bölüşüm teorisinin tutarlı ve mantıki bir bütün oluşturmasıdır. Ayrıca kapitalizmin karşı çıktığı toprak sahibi sınıfın çıkarlarıyla ekonominin gelişmesi arasında bir çelişki bulunduğunu, toprak sahibinin çıkarının girişimci kârı aleyhine olacağını göstermesidir. 1. Ekonominin üretim fonksiyonu ve getiri kanunları. Smith, Ricardo, Mill. A. Smith, tarım ve sanayi arasında ayrım yapmadan ekonomide geçerli üretim fonksiyonunun artan getiriye tabi olduğunu, dolayısıyla ekonomi geliştikçe üretimin reel maliyetinin düşeceğini söyler. Nedeni iş bölümüyle ve makinalar ihtisaslaştıkça verimin yükselmesidir.